Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu konuşacağız Ergün Yıldırım Bey ile. Malumunuz Türkiye'de Erzincan ve Malatya merkezli büyük bir deprem meydana geldi yine 6.8 şiddetinde. Elazığ depremini konuşacağız bugünkü programımızda. Programımızın ikinci bölümünü daha çok depreme ayırdık. Programımızın ilk bölümünde de Mustafa Kutlu'yu konuşacağız. Mustafa Kutlu'nun hikayeciliğinden de bahsederiz hocam. Olur, hikayelerinden de yine bahsederiz ama Mustafa Bey'in yeni bir kitabı yayımlandı. Kalbin Sesi, Hicret Risalesi alt başlığını taşıyor. Kalbin Sesi kitabı. Bunun üzerinden Ergün Bey 22 Ocak Çarşamba günü bir yazı kaleme aldı. Bir Hicret Risalesi, Mustafa Kutlu'nun Yarınki Türkiye Nizamı başlığını taşıyor. Hocam isterseniz ilk bölümde bunu konuşalım. Olur. İkinci bölümde de yine sizin depremle ilgili yazınız üzerinden Elazığ depremini, Malatya depremini konuşalım. Jeoloji değil, sosyolojik ahlak yoksunluğu öldürür diyorsunuz. Evet. Aslında deprem işte bir fay hattının neticesi de ortaya çıkan. Tabii bu da çok determinist bir anlatım ama değil mi hocam? Bununla izah etmemiz gerekiyor.
Ama sonuçta her şeyin takdiri ilahi.
Evet, aslında hani bu deprem kaçınılmaz, bu fay hattı üzerinden değerlendirirseniz kaçınılmaz görünüyor. Fakat hani buna ne tür önlemler alınıyor? Bizzat inşaatları yapanlar, bunları denetleyen kamu kuruluşları ve bunların malikleri. Bunu konuşacağız. Ergün hocamın çok güzel bir yazısı var. Jeoloji değil, sosyolojik ahlak yoksunluğu öldürür diye programımızın ikinci bölümünde de bunu değerlendirmiş olacağız. Evet hocam, Mustafa Kutlu'nun çok güzel hikayeleri vardır. Güzel bir hikayecidir. Siz de belirtmişsiniz. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde hem umutlanır hem de hüzünlenirim diyorsunuz. Umutlanırım çünkü geleneğin saadet dolu dünyası insana nefes verir. Hüzünlenirim çünkü hep güzel olanın sonuna gelinir diyorsunuz. Ha. Yeni bir kitabı çıktı. Kalbin Sesi, alt başlığı da Hicret Risalesi bu kitabın. Hicret Risalesi'ni de bambaşka bir Mustafa Kutlu olduğunu ifade ediyorsunuz. Yeni bir teklif ile sona varıştan çıkış, bu risalede bir tarihi dönemin huzurunu içinde taşıyan ve Allah rızası için var olunan zaman sona ermiyor diyorsunuz. Ve Hududullah'la ilgili bir teklifi var hocanın. Ona göre sizin ifadelerinizle okuyorum, sorumu soracağım birazdan. Ona göre yaşadığımız modern çağ insanın Hududullah'ı çiğnediği bir zaman ve bundan dolayı da çevre tahribatları, güç temerküzü, yoksulluk ve aşırı tüketim ile beraber insan da perişan bir halde.
Evet.
Aslında modern insanın içinde bulunduğu handikapları anlatıyor. Bunun da Hududullah'ın çiğnendiğinden kaynaklandığını söylüyor Mustafa Kutlu. Öncelikle hocam, Mustafa Kutlu'nun hikayeciliği, Mustafa Kutlu'nun insanımızı, toplumu, olguları, olayları değerlendirişi üzerine bir soru sorsam ne söylemek istersiniz?
Genellikle edebiyatı, Türkiye'de edebiyatçılar konuşuyor.
Evet.
Aslında keşke edebiyatı aynı zamanda sosyologlar konuşsa, aynı zamanda siyaset bilimciler konuşsa, farklı bilim alanları konuşsa çok daha büyük bir zenginleşme olur. Çünkü hakikaten Türk edebiyatı çok büyük bir dünya. Aslında bizim toplumumuzun kendisine üzerinde en etkili bir biçimde anlattığı alanların başında edebiyat yer alıyor. Bu toplum bir yönüyle bir şiir toplumudur. Bu hikaye toplumudur. Yani hepimiz çocukluğumuzdan itibaren, hele hele daha bizim yaş grubunu düşünürsek, televizyonun fazla köylere yayılmadığı, toplumda yayılmadığı dönemlerde hep masallarla, hikayelerle büyüdük biz yani.
Evet.
Böyle bir toplumuz. Biz Mustafa Kutlu'da bizim bu toplumun hikaye ruhunu temsil eden çok büyük bir edebiyatçımız hakikaten. Biz de gençliğimizde onun hikayelerini okuyarak edebiyatla bir muhabbet oluşturduk. Ve okumaya da devam ediyoruz. Mustafa Kutlu da hep akan bir pınar gibi, çok berrak akan bir pınar hakikaten. Yani hep yeni hikayeler yazan, hep bu hikayelerinde bize tertemiz, berrak, su içiren, nefes almamızı sağlayan bir hikayecimiz. Ve gelenek dünyasının güzelliğini anlatan, saadetini anlatan, bizim tarihsel medeniyetimizin, büyüklüğümüzün var olduğu ve o dönemde kurulan insan nizamının, toplum nizamının içindeki saadeti anlatan hikayeler. Fakat bu hikayeler bir biçimde hep geleneğin sonunu anlatıyorlar. O güzellik bir sona eriyor. Mesela Beyhude Ömrüm. Bir akşamda okuduğum, bir nefesle okuduğum ve çok etkilendiğim bir hikaye kitabı. Belki de sosyolojik yönü de çok güçlü olduğu içindir. Orada da mesela köy hayatını anlatır. Köy hayatının Türk toplumundaki geleneksel dünyasını, huzur dünyasını, birlik dünyasını, büyük küçüklerin birbirini sayma dünyasını anlatan bir şey. Ama sonunda köy biter. Köyün sonuna gelir. Köy hayatı sona erer. Aynı şey sır hikayesinde de karşımıza çıkar. Sufi dünyasına ışık tutan bir hikayedir. Sufiliğin bu toplumun ruhunu düzenleme, ona zevk ve şevk verme gibi büyük bir anlamı var. Onu anlatıyor ama sonuçta orada da buna sır diyor. Hakikaten sır. Yani bizim Elazığ'da annemler hep kullanır. Bunun sırrı kırılmış diyor. Bir insanın iyi görmediği zaman bunun sırrı kırılmış diyor. Sır bizim aslında ayakta tutan öz ve sufilik de bu açıdan bunu inşa eden bir pedagoji, bir kurum aynı zamanda. Ve sır hikayesinde bunun sona erişini anlatıyor. Hep bu sonlar anlatılır. Bu yönüyle de hüzünlenir insan hakikaten. O geleneğin sıcak, güzel, saadet dolu dünyasının akıp devam etmesini ister insan. Bir açıdan Kutlu hem çok idealist bir insan, o sıcak dünyaya ışık tutan, ona inanan, onu önemseyen, onu bize hissettiren bir insan, bir edebiyatçı. Ama öte yandan da çok realist, bunun modern dönemde artık sona gittiğini söylüyor. Fakat bu hikaye dünyasının bahsettiğimiz özellikleri yanında bu son kitabında çok farklı bir tutum ortaya koydu Mustafa Kutlu. Çok ilginç geldi bu bana. Bu yazılarında, Yeni Şafak'ta yayınlanan yazılarında bir fikir geliştirmeye çalışıyor, ortaya koymaya çalışıyor. Bir edebiyatçı kimliğinden öte bir fikir kimliğiyle burada karşımızda duruyor. Nurettin Topçu geleneğinden gelen bir şahsiyet Mustafa Kutlu.
Evet.
Nurettin Topçu'nun öğrencilerinden hem ressamlığı olan hem sporculuğu olan, ondan sonra hep hayatı yazarlıkla geçen, sonra hikayeciliğiyle belirginleşen bir şahsiyet. Ve Nurettin Topçu'nun bu işte Anadolu, toprak, gelenek değerlerini önemseyen fakat ondan da farklı bir teklif ortaya koyan yazılarla karşılaşıyoruz burada.
Nurettin Topçu'ydu hocam biz. Yani ahlak nizamı ve isyan ahlakıyla tanıyoruz.
O öne çıkan birisi.
Evet.
Yani Nurettin Topçu hakikaten çok özgün bir insan. Çok enteresan. 60'larda mesela Nizam adı altında Türkiye'de birçok kitap yazılıyor, çevriliyor.
Evet.
Geçen Celal Kazdağlı mıydı? Seren Canım diye hatıratını okudum. Hilal Yayınları üzerinde 30 yıl yayıncılık yapıyor Hilal Yayınları. Orada Mevdudi'nin ve diğer işte Seyit Kutup'un kitaplarının tercümelerinden bahsediliyor. İsimlerine baktığımız zaman 4-5 kitapta hep nizam geçiyor. Ama bu nizamların hepsi politik merkezi
ilahi
nizamlar.
Nizam. Evet.
Evet, ilahi olan nizam bile politiktir.
Evet.
Fakat aynı tarihsel dönemde Nurettin Topçu çok nevi şahsına bir adam ahlak nizamı diyor. Çok farklı bir şey bakın bu. İşte İstanbul, İslam düşüncesi dediğimiz şey de bu yani. Nizam, evet, nizama sahip çıkma, nizamı ayakta tutma, bunu bir dava olarak benimseyip onu el üstünde tutma çabası var. Ama bu nizam temelde bir ahlak nizamıdır diyor.
Evet.
Politik temelli bir nizam savunmuyor. Bu günümüzde yeniden Nurettin Topçu'nun ortaya koyduğu o tavrın ne kadar isabetli olduğunu yaşadığımız realiteyle de gördük. Yani politik nizam İran'da da kuruldu, Sudan'da da kuruldu politik nizam. Diğer yerlerde de politik nizam için bir sürü hareketler ortaya çıktı. Ama hepsinin sonu pek hayırlı olmadı. Çünkü o nizamların temelinde aslında ahlak çok arka plana itilmişti. Ve Topçu'nun görüşü bugün de yaşadıklarımızla çok isabetli olduğunu bize kendisi gösteriyor. Kutlu'ya dönersek, Kutlu da bir nizam önerisinde bulunuyor. Bu bir mesuliyet. Yani bir edebiyat, büyük bir edebiyatçı ve Mustafa Kutlu diyelim ki bir Almanya'da yaşasaydı veya bir İngiltere'de yaşasaydı bütün dünya Mustafa Kutlu'nun hikayelerini okurdu. Ama Türkiye'de yaşadığı, Türkçe yaşadığı için bu hikaye kitapları Türkiye sınırları içinde. Maalesef Orta Asya'ya yapıldı mı bilmiyorum. Türk dünyası bile yani yeterince tanınmıyor. Ama inanıyorum zamanla bu hikayeler inşallah İngilizce'ye de çevrilecek, Arapça'ya da çevrilecek ve okunacak. Behemahal Kültür Bakanımızın aslında bunu Arapça'ya çevirmesi lazım. Kırgızca, Azerbaycan işte diyelim Türkçe lehçelerini de
nasıl biz
çevrilmesi
Cengiz
lazım.
Cengiz Aytmatov'u biliyoruz evet. Şimdi hocam evet. O tercümelerle evet. Ki Mustafa Kutlu'nun hikayeciliğinde evet. Aytmatov'un romanlarından daha erdemli, daha arifane duyuşlar, dokunuşlar
evet.
Da var
evet.
Yani.
Çok büyük hakikaten yani biz hep Mevlana Yunus Emre diyoruz ama Mevlana Yunus Emre'nin çağdaş dönemde hikayeyle temsilciliğini bir yönüyle ifade ediyor Mustafa Kutlu. Ve hakikaten Kutlu'yu okuduğunuz zaman soyadıyla bütünleşen bir ruhla, bir ışıkla, bir nurla karşılaşıyorsunuz. Yani insanı şey yapan değil, trajedilerle, kötülüklerle, yaralarla rahatsız eden bir şey değil. İnsanı tam tersine yaraları varsa saran, efendim üşüyorsan ısıtan, üzülüyorsan sevindiren bir hikaye dünyası var. O nedenle tam da bugünün insanla aslında endişeli olan, kaygılı olan, stresli olan, doyumsuz olan, tatmin olmayan günümüz modern insanla hitap eden hikayeler bundan. Yunus Emre'nin o meşrebini bugüne taşıyan, hikayeler üzerinde taşıyan bir anlam var burada. O açıdan büyük bir değere sahip. Bu kitabına dönersek, Kalbin Sesi kitabına.
Evet hocam.
Kalbin Sesi'nde Mustafa Kutlu bir fikir adamı olarak teklifte bulunuyor ve yarınki Türkiye'ye yönelik, yarınki Türkiye, yarınki İslam dünyası, yarınki dünya bir yönüyle bunu algılıyor ve bunun içinde gidişatın iyi olmadığını, buna dikkat çekiyor ve bu gidişatın iyi olmadığını söylemekle, tespit etmekle yetinmiyor. Önce diyor ki bugünkü dünyanın gidişatı iyi değil. Neden iyi değil? İşte çevre sorunları var, nükleer silahlar var, ondan sonra kapitalizmin hepimizi köleleştiren tüketim dünyası var.
Dolayısıyla yoksul olarak adlandırılıyoruz, yoksulluk var.
Ciddi anlamda evet bunlar var.
Bütün adil bu, bir paylaşım olmadığı için de var tabii ki yoksulluk.
Evet o var, güç temerküzü var. Yani güç sahibi olan kanun koyuyor, irade koyuyor, yönlendirme yapıyor. Halbuki meşruiyet güçten değil, adalet olandan. Ahlaki olandan gelmelidir. Mustafa Kutlu bu yıkıcılığı, bu eşitsizliği, bu adaletsizliği, bu zulmü görüyor ve bunun temelde hududullah'tan uzaklaşmayla ortaya çıktığını söylüyor. Bu önemli bir şey. Yani bu sorunun kaynağı nedir kardeşim? Bu kaynak insanların kafaları çok karışık. Bunun kaynağını Kutlu hikayelerinde ne kadar berraksa, fikrini ortaya koyarken de bir berrak bilince sahip. O nedenle diyor ki sorunun kaynağı hududullahı aşmaktır.
Çiğnemektir.
Sınırları çiğnemektir. Ve biz yeniden yani bunu çok somut örneklerle de veriyor. İşte dünyaya karşı diyelim kanaatkar olduğunuz zaman kapitalizmin tüketim dünyası sizi endişeli, geleceğinden kaygı duyan, sürekli daha fazla kazanarak daha fazla tüketme peşinde koşan bir varlıktan çıkarır eğer siz kanaatkar bir insan olursanız. Kanaatkar olmadığınız zaman hududullah'tan çıkmış oluyorsunuz. Biz yani hepimiz bu dünyada yaşıyoruz.
Bizzat hepimiz şu da var değil mi hocam? Içindeyiz. Yani dini düşünce de sekteye uğruyor.
O da çok enteresan. Evet. Güzel değil bir mi? Tespiti var.
Üç alanda mekanik evet. Saat, matbuat ve teleskop.
Evet diyor.
Siz biraz açar mısınız?
Yani orada enteresan bir şey.
Müslüman saati
yok.
Yok.
Yani bu Ahmet Haşim'in muhteşem bir denemesidir. Ahmet Haşim orada salt bir edebiyatçı değil, çok büyük bir sosyolog olarak maharetini ortaya koyuyor ve Müslüman toplum, Müslüman saati diyerek Müslüman bir toplumdaki zaman bilincinin ne olduğunu bize tasvir ediyor. Ve bunun moderniteyle beraber nasıl deforme olduğunu, nasıl dönüştüğünü, nasıl değiştiğini, Kutlu'nun ifadesiyle hududullahın dışına nasıl çıktığını apaçık bir biçimde göstermiş oluyor. O nedenle biz artık hududullahla bütünleşen, onunla barışık olan bir zaman bilincinin dışına çıktık. Orada zamanın hududullahını çiğnemiş olduk.
Evet.
İkincisi matbaa. Matbaa bir modern kültürün üreticisi ve yayıcısı olan bir teknoloji. Dergiler, gazeteler, bunun en gelişmiş biçimde şimdi artık medya diyoruz. Popüler kültürü üreten.
Dolayısıyla eğitim
evet,
mi içine
alalım? Eğitimle ilgili olan evet. Vesaire, kitaplarla ilgili olan bütün bunlar hakikaten Müslümanların dünyasını ciddi anlamda dönüşüme uğratıyor. İşte mesela namaz hocası diyoruz.
Bu tabir namaz hocası. Kutlu'ya ait herhalde hocam. İmanı zayıf.
Evet.
Ve İngilizcesi
kuvvetli.
Kuvvetli ilahiyatçılar ortaya çıktı.
Mustafa Kutlu onu anlatıyor. Evet böyle bir şey var diyor. Ya sorarken bir ilahiyatçıyı soruyorlar nasıl durumu. Diyorlar ki onun imanı zayıf ama İngilizcesi kuvvetli. Şimdi böyle bir duruma gelmiş vaziyetteyiz. Efendim işte yok Amerika'ya gitmiş, yok işte Almanya'da doktora yapmış, yok Washington'da bilmem ne çalışmalarına katılmış.
Post doktora
yapmış. Harvard'da bilmem seminerlerden geçmiş. Bunlar ilahiyatçıların da kendisini daha çok meşru olarak topluma sunarken
prezentasyonu
bunları
bu.
Çok vurguluyorlar. Yani ben bir sosyolog olarak çevreme bakıyorum. Bizim sosyolojide hocalar İstanbul Üniversitesi'nde pek şey yapmazlardı. Kaç dil biliyoruz, İngilizce mi biliyoruz, Fransızca mı? Ama bu ilahiyatçılar çevresinde açıkçası çok daha yoğun bir biçimde görüyorum. Bu tabii bunu anlamak
doğru
lazım. Bunu
hocam.
Dışlamak evet. Açısından demiyorum. Demek ki ilahiyatçılar da modern toplumda çok dışlanıyorlar. Onlar da bu dışlanmayı aşmak için
bu şekilde
için,
ifade ediyorlar
evet,
kendilerini.
Biz de modern dünyaya aşinayız. Bildiğiniz gibi değil demek istiyorlar. Ama sonuçta bu hem bir ironi hem de bir aslında gerçekliği anlatıyor.
Evet.
İlahiyatçı bizim için salt bir bilim araştırmacısı değildir. Bizim toplumda uzun süre millet şikayet ediyor ya neden oryantalistler İslam'ı çalışırken Müslümanların da buna benzer araştırma merkezleri yok. Kardeşim hududullahın içinde böyle bir şey yok. Müslümanlar Hristiyanlıları nasıl daha iyi yönlendirelim, eğip bükelim diye kalkıp Hristiyanlığı araştırmazlar. Müslümanlar İslam'ın ne kadar doğru olduğunu ortaya koymak, Hristiyanlığın da genel olarak hakikatten saptığını göstermek için ve Hristiyanlara bakın İslam daha doğru bir dindir demek için, tebliğ için araştırırlar. Yönetmek ve yönlendirmek için yapmazlar bunu. O nedenle biz de oryantalizmin karşıtı olan oksidentalizm vesaire böyle bir şey bize uymaz. Bu tamamıyla modern bir şeydir.
Evet.
Müslüman tebliğ eder, fetheder, adaleti yayar, kalkıp onların dinini bozarak efendim onları yoldan çıkarma gibi bir çaba içine girmez. Onları doğru yola çağırır, yoldan çıkarmaya değil. Oryantalizm Müslümanları doğru yoldan çıkarmak için çalışmalar yapıyor. O kadar bir düzeye vardılar ki bugün. Bugün biz Abdullah Azam'la ilgili kalkıp en son çalışmayı bir Danimarkalı bir oryantalist yapmış. Ben de takip ediyorum. Ondan sonra arkasında işte cihatla ilgili bir sürü çalışmalar selefi hareketlerle ilgili yapıyorlar. Bizim ilahiyatçılarımız da sosyal bilimcilerimiz de bunları yayıyorlar, okuyorlar, yüceltiyorlar. Ya sonuçta evet bunları okuyalım, anlamaya çalışalım ama bunlar kardeşim çıkış amacı nedir? İslam'ı ve Müslümanları doğru anlamak mı? Bilim için olmaz sadece. Bilim Faydasız olan ilimden Allah'a sığınırım diyor. Fayda kelimesi biliyorsun burada hayır içinde geçer. Evet. Tekrar kutluya dönersek.
Bir de kutlu, teleskop şeyi metaforu var hocam.
Evet, teleskop metaforu da.
Teleskop bile diyor insan kendini unuttu. Semaya fezaya
gidiyor. Yani
kendine baktığı yok.
Kendine baktığı yok. Yani kendini tanıyan Rabbini tanır. Değil mi? Sufiliğin temel ilkelerinden evet. birisi. Rabbimiz
kendini
sürekli.
Kendini bilen Rabbini bilir.
Kendini bilen Rabbini bilir. Kendisiyle marif olan Rabbiyle marif olur. Bu dolayısıyla insanı yok saymak, insanınla ilgilenmek yerine tamamıyla felseye yönelerek yeni yerler keşfetmek için niye keşfetmek istiyorsun? Yaşadığın dünyanın güzelliğini hududullahı çiğneyerek yaşanmaz hale getiriyorsun. Ama bambaşka bilinmeyen yerlerde fiziksel olarak bilinmeyeni keşfederek yeni bir dünya kuracağını düşünüyorsun. Teleskop metaforu da bu açıdan önemli aslında. 66'dan bu yana insanlar uzaylılar üzerinde filmler yapıyorlar, hikayeler yazıyorlar, romanlar yazıyorlar, konuşuyorlar. Büyük bir şey oluşmuş. Büyük bir dünya görüşü olmuş. Uzay dünya görüşü. Bir nedenle uzay çağı kavramını kullanıyorlardı. Şimdi yeniden bunları gündeme getiriyorlar. Teleskopla bu başladı. Kainatı incelemeye demiyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'de hem enfusi hem de afaki ayetlerden bahsediyor Rabbimiz. Ama afaki ayetleri keşfetmenin niyeti nedir, amacı nedir? Orada da güç temerküzünde bulunmak, oraya da hükmetmek, oraya da efendim gayri hududullah'a aykırı bir nizam kurmaksa bunun bir anlamı yok. Kutlu o nedenle diyor ki hududullah'ın sınırlarında yeniden sınırlarına hududullah'a dönelim, sınırlarımıza dönelim ve yarınki nizamı da inşa edelim. Yarınki nizamı inşa etmenin temelleri konusunda çeşitli bilgiler veriyor. Bize çeşitli işaretler gösteriyor.
Hocam, tabii ki burada hocam hududullah'la buluşma çağrısı yapılırken bir takım somut öneriler de var değil mi?
Evet.
Yani işte ehli sünnet otoritesine bağlanma, evet. toplumu bir arada tutacak törenin, işte buna örf, kanun, şeriat
evet.
diyebiliriz, gerekliliği, marif sahibi seçkinler, evet. yani elitler evet. olması, evet. ahlak nizamı, adalet ile başlayıp adalet ile tamamlanan bir sistem ve kanaat ekonomisi. Bunları da dört
evet.
ilkede evet. özetliyor. Ahlak, evet. hakimiyet, meşveret ve iktisat.
Evet.
Aslında bir zamandan kaçış değil, sizin hani başta da söylediğiniz gibi bir sonlanış değil bu. Zamana evet. ana dönüp bir ıslah ve ihya bunlar aslında değil mi hocam?
Evet, kesinlikle bu artık burada zamanın sonu değil, yeni bir zaman ihya etme çabası var.
Evet.
Veya kendi zamanımıza dönerek bu dönemin idrakiyle yeniden bu zamanı harekete geçirme var. O açıdan da bir başlangıç var, bir ihya var. Ve bunun ana ilkeleri orada gösteriliyor. İşte meşveret, istişare, siyasi katılım, muhatap almak. Yani bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda bir hakimiyet telakkisi. Ya yani otorite olmadan, hakimiyet olmadan Müslümanlar varlığını sürdüremez. O nedenle üç Müslüman bir araya geldiği zaman aralarında değil mi kendilerine bir rehber, bir imam, bir otorite seçsinler deniyor. Bizim dinimiz anarşist bir din değil. Bizim dinimiz nizamı önemseyen bir dindir. Hakimiyet olmadığı zaman Müslümanların bugünkü dünyada yaşadıkları ortada. Birçok devletlere bölünmüşler. Bölük parça bir durum var. Bir hakimiyet yok İslam dünyasında. Bir hakimiyet olmadığı için de Müslümanlara her çeşit zulmü reva görüyorlar. Emperyalizm müdahale ediyoruz. Sınırlarımızı tanımlıyorlar. Haritaları onlar çiziyor. Her şeyi yapıyorlar, fitneyi üretiyorlar, oryantalist çalışmaları destekliyorlar. Kendi dinimizi neredeyse bize öğretecek stratejiler ve çalışmalar yapıyorlar. Değil mi yani?
Evet.
Yani bakıyorsun gittikçe oryantalizm dediğimiz şey bu. Müslümanlar kendi dinlerini, matematiği, fiziği, kimyayı, sosyolojiyi demiyorum. Yani hatta sosyoloji de öyledir. Kendi dünyayla ilgili, varlıkla ilgili, dinleriyle ilgili temel meselelerde bilgiyi kendi alimlerinden, münevverlerinden, irfan ehlinden olan insanlardan değil de diğerlerinden almaya başladıkları zaman dönüşüme uğramaya başlamışlar demektir bu. Bunu o nedenle Mustafa, seçkinlerden bahsediyor. Seçkinler önemli o açıdan.
Ve şunu da söylüyor değil mi hocam Mustafa Kutlu? Yani akademisyenleri, düşünürleri, sanatçı, siyasetçileri harekete evet. geçirmeyi planlıyor. Ve dünyaya söyleyecek sözümüz var.
Evet.
Yani bu iddia ortadan kalkınca aslında biz mukallit olmaya başlıyoruz değil mi hocam?
Evet.
Yani evet. Batı'da, Avrupa'da, Amerika'daki bir takım çözüm yollarını, metodolojileri
taklit etmeye
başlıyoruz. Bu herhalde siz de yazınızda almışsınız, iktibas evet. numarası da vermişsiniz hatta. Dünyaya söyleyecek sözümüz var.
Evet, bu... Bu, çok
bunu
önemli
unuttuk
bir ifade.
Biz çok önemli bir ifade
kesinlikle
hocam.
Dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bu çok önemli
hatta
bir ifade.
Hatta onların da duymadığı sözlerimiz
evet,
var.
Evet.
Onları da iyileştirecek.
Evet.
Onları da belki refaha ulaştıracak, huzura kavuşturacak sözlerimiz var. Hem kendimiz evet. için hem de başkalar için
evet.
değil mi hocam?
Kesinlikle biz öncelikle varsak varız. Biz var olmadıkça var olamayız. Ne demek bu? Yani biz dünyaya bir sözümüz varsa varız, bir sözümüz yoksa, bir kelamımız yoksa, bir kelimemiz yoksa biz var olamayız. Sürekli gözümüz, kulağımız, kalbimiz başka dünyalara kulak verir, başka dünyalara nazar eder, başka dünyaları hissetmeye çalışır, kendi kalbine karşı körleşir, kendisine karşı körleşir ve o zaman da hakikaten var olamaz. Sözümüzün var olması demek, kelamımızın var olması demektir. Bizim kelamımız evrensel bir kelam, her zaman var. Biz o kelamdan ilham alarak dünyaya söyleyebilecek söze her zaman sahibiz. Önce buna inanmamız, bu özgüvene sahip olmamız gerekiyor. Mustafa Kutlu Türk aydınlarını bu özgüvene davet ediyor. Biz varız, sözümüz var diyor. Bu maalesef 200 yıldır Türk aydını kendisini kaybetmiş durumda. Kaybetmesinin nedeni de sözünün olduğuna dair bir inançsızlık içinde yaşamasıdır. Bu inançsızlık içinde yaşadığından dolayı da adeta tih çölünde dolaşıp duruyor. Başkalarının çayırlarında dolaşıp duruyor. Başkalarının çayırlarında dolaşıp duran kuşlar, efendim varlıklar, canlılar başkalarının yönlendirmesiyle, sınırlandırmasıyla hareket ederler. Oysa bu toplumun hakikaten zaman zaman bu toplum zayıflayabilir, zaman zaman çürüme emarelerini gösterebilir, zaman zaman tamamıyla zillet durumlarına da düşmüş olabilir. Ama burada önemli olan seçkinler diyor ya, topluma ya da Kur'an'da fıkh edenler diyor. Yani bunların ayakta durması, bunların sözlerini taşıması, bunların peygamberin varisliğini sürdürmeleri. Bunlar olduğu müddetçe o milletin feneri, o milletin yol göstericileri ayakta demek ve yeniden o millet kendisine toparlar, yenisinden kendisine gelir. Ama bunu kaybedersek, bu sözü taşıyan seçkinler olmazsa, seçkinler söz sahibi olduğuna inanmazlarsa, bu toplum Allah korusun benliğinden uzaklaşır, köleleşir ve tamamıyla başka toplumların esareti altında yaşar. Onların bayraklarını taşımayabilir, onların dilini tümüyle kullanmayabilir. Bunlar görünürde biçimsel olarak bizim bağımsız olduğumuzu gösterir. Ama temelde aslında tümüyle bağımsızlığımızı kaybetmiş bir duruma düşeriz.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Mustafa Kutlu'yu konuştuk. Onun yeni eseri Kalbin Sesini konuştuk. Bu Yeni Şafak'ta yazdığı yazılardan mülhem bir
evet.
kitap değil mi hocam?
Evet.
Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Kırk Ambar programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından depremi konuşacağız. Jeoloji değil, sosyolojik ahlak yoksunluğu öldürür başlığını taşıyan Ergün Bey'in yazısını konuşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam, 26 Ocak Pazar günü Yeni Şafak'ta bir yazı kaleme aldınız. Jeoloji değil, sosyolojik ahlak yoksunluğu öldürür başlığını taşıyor bu yazı. Malum, size de geçmiş olsun, siz de bir Elazığlısınız bu
arada.
Çok
sağ olun, çok teşekkür ederim.
24 Ocak'ta Elazığ merkezli, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadı Elazığ'daki insanlarımız. Tüm memleketimize, vatanımıza geçmiş olsun. Ve son rakamlara göre de herhalde enkaz altında da kimse kalmadı şu an. Son oradaki cenazeler de çıkarıldı. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ahirete irtihal ettiler. Milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah merhametiyle muamelede bulunsun bu vefat eden kardeşlerimize. 41 insanımız vefat etti. Van depremini yaşadık yine bundan önce ve 99 depremini hatırlıyoruz hocam. Orada da on binlerce insanımız vefat etmişti. Hocam, tabii Türkiye Anadolu jeolojik yapısının da gereği bir deprem kuşağında yer alıyor. İşte Kuzey Anadolu fay hattı, bir de Güney Anadolu fay hattımız var. Yani batıdan doğuya, doğudan batıya iki paralel neredeyse deprem fay hattında bulunuyor Türkiye. Tabii depremler sadece fay hatlarının kırılmasıyla mı oluşur? Bu Allah'ın takdiridir. Başka meseleler de muhakkak zuhur ediyor. Ama şu an biz onu konuşmayacağız ama bununla ilgili alınan tedbirler neler? Evet. Yani evet, bir deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu akademisyenler söylüyor. Hatta hocam, sizin hemşehriniz Profesör Naci Görür Hoca İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tam da bu Sivrice'ye de işaret etmiş.
Evet,
onu da
Ekim'de.
Gördük. Ekim ayında Sivrice'de büyük bir deprem beklediğini söylemiş. Hocam, biz siz de bunu kastediyorsunuz. Yani evet, jeolojiyle karşı karşıyayız. Kaçınılmaz bir şey. Yani o fay hatlarını biz açıp işte yerin 15 kilometre altında olduğu söyleniyor. Beton dolduramayacağımıza, oralara demir müdahale edemeyeceğimize göre bizim insanımız, ya da 99 depremini alırsak, niye bu kadar insanımız öldü? İşte Japonya'da yine bir deprem kuşağında bizden daha büyük depremler ortaya çıkıyor ama binalar daha az yıkılıyor.
Evet.
Ya da depremle ilgili tedbirler var. Sosyolojik ahlak yoksunluğuyla bu konuda depremde tam kastınız nedir hocam?
Evet. Şimdi ben de Elazığlı hemşerilerimin başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Büyük bir sarsıntı, büyük bir imtihan, büyük bir afet hakikaten. İnşallah bunlardan ders çıkarırız. Bu bir imtihan, büyük bir sıkıntı. Aynı zamanda lütufları da olduğuna inanıyorum ben. Bu kadar 6.8 şiddetinde büyük bir deprem oldu. Allah'a şükür çok büyük bir insan zayiatı olmadı. Yani biz tabii ki o 41 kişinin de ölmesine üzülüyoruz. Onlar da keşke ölmeseydiler. Ama 400 bin civarında insanın yaşadığı Elazığ'da bu kadar şiddetli bir depremde bu sonuçlar bir yönüyle Allah'ın lütfu. Allah Elazığlılara şunu dedi: yani kendinizi toparlayın, kendinize dikkat edin. Hem bunu bilim açısından diyorum, yani şehrinizi kurarken doğru kurun, binalarınızı doğru yapın, hayatınızı da hududullah konuştuk, hududullah çerçevesinde sürdürün diye bir büyük ikazda bulundu. Biz burada sosyolojik olarak analiz edeceğiz, bunu konuşacağız, aynı zamanda jeologlar konuşacak ama öte yandan bunun bir metafiziği de var, bunu da inkar edemeyiz. Rabbimiz yeryüzünde biz bireylere nasıl sıkıntılar yaşatıyorsa ve bu sıkıntılar bizim olgunlaşmamızı sağlıyorsa, bu sıkıntılar bizim için bir imtihansa, aynı şey toplumlar içinde, şehirler içinde geçerli. Dolayısıyla bizim kalkıp deprem Allah'ın bir ikazıdır dediğimiz zaman bazı laikçi kesimlerin aşırı tepki göstermeleri onların inançsızlığından gelen bir şeydir. biz hem bilimi önemseriz hem de metafiziği önemseriz. Dinle bilim birbiriyle çatışmaz. Birbirini tamamlayan bir şeydir. O nedenle burada Müslümanlar, burada insanlar bilimin gereği, jeolojinin gereği neyse onu yapmaları gerekirdi. Onu yapmamız gerekiyor. Yani 99 depreminde evet devlet enkaz altında kaldı. Bunu o dönemin bakanlarından Erkan Mumcu bu ifadeyi kullandı ve o durumu da çok iyi özetleyen bir şeydi. Fakat Allah'a şükür ki hem Van depreminde hem Elazığ depreminde devlet de hükümet de çok hızlı bir biçimde hareket etti, mobilize oldu, önlemler aldı. Kızılay, AFAD gibi devletin birimleri, İçişleri Bakanlığı.
99 sonra, depreminde hocam evet. Biz AKUT diye birkaç evet. dağcının, yani 15-20 dağcının oluşturduğu bir derneği, dernek evet, bile değildi
evet,
belki.
Evet,
bir
evet.
hobi amacıyla dağcılık. Evet. Bunlar işte arama kurtarma timi diye bir
Yunanistan'dan
yapı kurmuşlardı.
İnsanlar geliyor, bilmem nereden
yani
geliyor.
Yani ne kadar böyle. Hayret etmiştik ama evet. Elazığ'da gördük ki bizim artık sivil toplum kuruluşları da çok kolay
evet,
organize oluyorlar.
Evet, onlardan da bahsetmek gerekiyor belki.
AFAD çok güzel bir koordinasyon sağladı. Evet. İllerden, itfaiyelerde artık itfaiye erleri bu konuda iyi yetiştirilmiş. Onlar oradalardı. Evet. Böyle evet. hiçbir sıkıntı ya da evet. eksiklik görülmedi.
Kaotik bir durum çıkmadı,
ortaya. Çıkmadı.
Yani.
Koordinasyon da güzeldi.
Şey. Evet. O güzel bir şey, çok iyi bir şey. Demek ki hükümet de, devlet de, kurumlarımız da bu konuda epey bir düzeye ulaşmış bulunuyorlar. Bir olgunluk düzeyine varmış bulunuyorlar. Bir bilinç düzeyi var. Önlemler alınmış. Bunları da takdir etmek gerekiyor. Ama aynı şekilde biz işte sosyolojik ahlakın yoksunluğuyla neyi kastettiğiniz dediğimizde bununla da kendimize bir dönüp bakmamız gerektiğini söylemek istiyoruz. O da şudur. Burası bir deprem bölgesi ve bizim işte Elazığlı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde profesör olan, uluslararası çalışmaları olan, yetkinliği olan bir bilim adamımız da bölgeyi araştırmış ve sorunları belirtmiş. Dolayısıyla onunla beraber sorunları çözmek üzere bir deprem analizinin yapılması gerekirdi mesela. Ondan sonra yerel düzeyde bu binalar, benim kardeşim mesela daha yeni yapılan bir bölgeye taşındı, orada daire almıştı ve kaldığı dairesi o akşamki sarsıntıdan dolayı yer yer şey olmuş, hasarlar görmüş.
Çatlaklar oluşmuş.
Yani Elazığ'da birçok binada bu çatlaklar var. O nedenle bu kış gününde, soğuk günde insanlar dışarıda çadırlarda yaşıyorlar. Korku ve panik içindeler aynı zamanda. Bunların olmaması için neler yapılabilir? Yani akılla baktığımız zaman açık bir şey. Orada imar verildiği zaman zemin araştırması doğru yapılmış mı? Orada bina yapıldığı zaman o bina hakikaten deprem yönetmenliğine göre yapılıyor mu? Yani betonu, demiri vesaire yeterli mi? Yetersiz mi? Kaçak var mı? Çalma var mı? Dolayısıyla bununla ilişkili olan bir sosyal gruplar dünyası var. Yani mühendisler bunun içinde var, müteahhitler bunun içinde var. Yerel yönetim bunun içinde var, belediyeler, ruhsat verenler. Bir toplum var burada. Bir sosyoloji var. Aynı şekilde halk var. İnsanlar ev yaparken bir katımız daha fazla olsun, bir metremiz daha fazla olsun diye kanunu çiğneyerek mi? Orada da hududullah var.
Evet.
Bakın. Değil mi?
Yani insanın o hırsı değil
o
mi hocam?
O hırsı daha
birkaç
fazla malım olsun.
Birkaç daire fazla olsun, birkaç evet. fazla kat atalım yukarıya diye.
Yukarıya diye. Eğer gidip arada belediyedeki meclis üyesini görüyorsa, başkanı görüyorsa, öbürüne baskı oluşturuyorsa, mühendise bilmem ne yapıyorsa, bütün bunlar toplum olarak bunları yapmışız ki bir biçimde bu sorunlar ortaya çıkıyor aslında.
Evet.
Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Sosyolojik ahlaki yoksunluk bu. Yani biz belli değerler, ilkeler, doğrular üzerinde uzlaşarak toplum pratiğinde bunu ortaya koyuyor muyuz? Buna uyuyor muyuz? Hani orada Türkler töre diyor, değil mi?
Evet.
İslam fıkhında örf diyoruz. Ondan sonra şeriat diyoruz. Ana norm, kural. Toplum bu ana norma, kurallara saygı gösteriyor mu, göstermiyor mu? İtimat ediyor mu, etmiyor mu? Bence bu çok önemli bir şey. Depremin yıkıcı sonuçlara yol açıp açmaması önemli ölçüde buna bağlı. Ama maalesef Türkiye'de belli ölçülerde bu konuda bir kötülük üzerine bir uzlaşma var. Ahlaki olmama üzerine bir uzlaşma var. Örfü çiğneme üzerine, kuralı çiğneme üzerine, töreyi çiğneme üzerine bir uzlaşma var. Yani efendim orada eğer politikacı, bu yerel yönetimler sadece AK Partililerden oluşmuyor. Türkiye'de yerel yönetimlerin büyük bir kısmını CHP'liler temsil ediyor bugün. Eğer orada yerel yöneticiler, ya biz ne yapalım işte, bunlar yarın bize oy verecek, işlerini görelim, yardımcı olalım diye tavır koyuyorlarsa. Eğer mühendisler o işi, ya bu da akrabam, dostum falan, işini göreyim diye bakıyorsa veya rüşvet alıyorsa, o halk, o insan, o mülkiyet sahibi biraz daha ne olacak ya, ben işte kazanayım, çocuğuma da bırakayım, şudur budur diye düşünüyorsa, valla burada hepimizin ciddi anlamda kötülük üzerine uzlaştığımızı görüyoruz. Böyle bir şey var. Türkiye'de bunu aşmamız gerekiyor. Bu nedenle dedim ki aslında bizi yıkan jeoloji değil, jeoloji doğal bir şey. Allah'ın kanunu, sünnetullah. O öyle olacak. Öyle olacak ama bize düşen onunla uyumlu yaşamak. Onunla evet. Uyumlu binalar inşa.
Yani
onunla uyumlu caddeler yapmak. Onunla uyumlu ne bileyim.
Binalar yapmak. Yani sağlam budur. Temelli binalar
sağlam
yapmak.
Temelli.
Az katlı.
Az katlı. Bakın Elazığlıyım ben. 74'te babam Keban Barajı'ndan aldığı parayla babam da apartman yaptı. Dayımla beraber ve apartmanlaşma Elazığ'da o zaman başladı. Ondan sonra yayıldı ve Behçet Susmaz vardı. MHP'nin belediye başkanıydı. O zaman güzel bazı projeler geliştirdiler. Elazığ'ın dışında çevresinde iki katlı küçük bahçeli evler yaptılar. Ve toplum kimse itibar etmedi bunlara. Enteresan bir şey. Herkes merkezde apartmanlarda yaşamak istedi. Bakın garip bir şey yani.
Kaloriferli daire hocam.
Şöyle bir şey vardı. Tabii Elazığ'ın daha şehirli olan insanları göç etti. İstanbul'a, Ankara vesaire. Elazığ daha çok bizim gibi. Biz de köyden geldik. Yani köyden Elazığ'a geldik okumaya, yerleşmeye. Herkes köylerden geldi. Dolayısıyla eğitim düzeyi, bilinç düzeyi, kültürel düzeyi düşük olan insanlar. Bu insanlar apartmanlarda oturmak istediler. Apartmanlara hücum ettiler. Ve Elazığ'ın yapılaşmasına baktığımız zaman büyük binalar ve daracık sokaklar. 74'te bunu yaptık. Aniden büyük bir para geldi ve aniden apartmanlara hücum ettik. Daha sonra ne oldu? Daha sonra da devam etti. Mesela ondan sonra yapılan işte Sürsü Mahallesi, ben hatırlıyorum, bağdı yani. Bağların olduğu bir yer. En büyük yıkımların olduğu yerlerden birisi. Abdullah Paşa Mahallesi, Bahçeli Evler Mahallesi. Bahçeli evler küçük bahçeli evlerden oluşuyor önce Keban Barajı ile beraber. Sonra onların imarını değiştiriyorlar, apartmanları yükseltmeye başlıyorlar. Ve orada da aynı şekilde daracık sokaklar, caddelerden kocaman binaların dikildiği yerler oluyor. Mesela siz Kayserilisiniz, Kayseri'de böyle yok. Kayseri'nin insanı daha bence şey yani bu konuda.
Orada da hocam yüksek katlı binalar var ama.
Ama geniş caddeler var.
Geniş caddeler var.
Bulvarlar var.
Müstakil evlerde yani, yaşamakta daha çok tercih ediliyor.
Bu güzel ediliyor. Bir şey. Ama
hocam
ben,
burada şu yok mu?
Yani bunu mesela iyi mühendislerimiz var.
Evet.
İmar tecrübesi olan insanlarımız var. Neden buna izin verdik biz?
Hocam
neden
işte
yeni binalar, yeni bölgelerde daha geniş, daha sağlıklı şeyler kurmadık, yapmadık? Kurmuyoruz, yapmıyoruz. Hala o daracık caddeler, daracık sokaklar, büyük apartmanlar inşa etmeye devam ediyoruz.
Hocam şöyle, insanlar işte arsaları var. Oradan bir rant elde etmek istiyorlar.
Tabii.
Daha fazla
bu yani.
Daire sahibi olmak tabii. istiyorlar. Bu. Daha geniş alana yayılmak istiyorlar. İşte evet. Park, bahçe, yola ayrılan kısım
tabii yok
daha dar olsun isteniyor. Yok ediliyor oralar. Bu insanın fıtratında var yani, insiyaki bir şey.
Bu
yani
bence bu insanın menfaat, doğasındaki bencillikle ilgili
bencillik
olan bir şey.
Bencillikle ilgili bir şey, onu söylüyorum.
Yani egoizmle ilgili bir şey.
Bunu herhalde yani devlet, hükümet engellemeli. Yani belediyeler, kamu yöneticileri bunu engellemeli.
Evet.
Yani bunu biz insanların ahlakına, insanların işte karakterine, gidişatına bırakırsak bu işin içinden çıkamayız. Bu herhalde dünyanın başka nizamlı, şehircilik açısından nizamlı, düzenli toplumlarında da böyledir. Yani hep muhakkak ki insanlara eğitmek, bilinçlendirmek, bir çevre bilinci vermek, hele hele böyle sıkıntılı coğrafyalarda yaşayanlar için, deprem kuşağında yaşayanlar için o insan bilinci de önemli, ama asıl belediyelere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na düşüyor anladığım kadarıyla bu işler. Oralarda da ciddi bizim zaaflarımız olduğunu düşünüyorum ben. Yani işte İstanbul'da yaşıyoruz hocam. Sürekli binalar yükseliyor. Yani 30-40 katlı, ki yatay mimariden bahsedildiği bir zamanda hala bunlara ruhsat veriliyor.
Evet.
Biraz devlet otoritesinin, kamu otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
Yani doğru. Kesinlikle bence hatta bu imar ve düzenleme işlerinin tümüyle merkezileşmesi gerekiyor.
Çünkü belediyelerin yıkma açıkçası hakkı var yani.
Yani belediye meclislerinin herkes bir biçimde adamını bularak imarlarla oynuyor.
Evet.
Değiştiriyor. Bahçeler, parklar, boş alanlar yok ediliyor. Bunların engellenmesi için kesinlikle merkezileşmesi lazım yeniden. Yıllarca biz merkezileşmeden uzaklaşalım, yerel yönetimler öne çıksın dedik ama bu depremlerle görüyoruz ki biz Türkiye'de maalesef hala feodal bir kültürü aşamamışız, bencilliklerimizi aşamamışız. O nedenle kamu otoritesinin merkezde ortak iyiyi temsil eden, ortak ahlakı temsil eden, ortak doğruyu temsil eden bir kamu iradesi çok önemli.
Evet.
Bu kamu iradesinin işte bunu yapması, yapıp yapmaması da önemli. Kamu iradesi var ama kamu iradesi eğer ortak adalet, ortak iyi, ortak doğru, o ortak menfaati temsil edecek biçimde çalışırsa faydalı olur. Elbette Türkiye'nin nüfusu 1980'lerde 40 milyonken bugün 80 milyon. Dolayısıyla dikey mimariliği de anlarız. Şehirlerde dikey mimarinin yapılmasında nüfusun çok olması nedeniyle yapılıyor. Bu da anlaşılır bir şey. Ama bu dikey mimariyi yaparken planlı, programlı, dayanıklı, geniş caddelere, boş yerlere, bahçelere, parklara yer verecek bir biçimde yapılabilir yani. Bir sürü yeni yerleşim yerleri yapılıyor ve bu dediğimiz yeni yerleşim yerlerinde bunlar yok. O nedenle yeni yerleşim yerlerini açıp orada da 10 kat yapacaksak, bahçesi olsun, efendim parkı olsun, caddesi olsun, herhangi bir deprem durumunda, herhangi bir yangın durumunda, herhangi Allah korusun savaş durumunda, herhangi bir başka afet durumunda insanların toplanacağı, insanların seferber olacağı boş alanlar olsun. Bunun gibi şeylerin düşünülerek şeylerin kurulması gerekir.
Devlet bunlara da tavizsiz bir politikayla
kesinlikle
gerçekleştirsin. Burada yani, taviz verilmemeli hocam.
Aynen yani bu konuda devletin yeniden nasıl ki deprem anında çok güzel bir örnek sergiliyorsa, deprem olmadan da bu kurallar konusunda çok iyi bir seferberlik içine girmeli ve buna göre Anadolu'nun bu gerçekliğini görerek hareket etmeli inşallah.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda Mustafa Kutlu'yu konuştuk ilk bölümde. Mustafa Kutlu'nun Kalbin Sesi, Hicret Risalesi taşıyan kitabını konuştuk. İkinci bölümde de depremi konuştuk. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle kıymetli dinleyicilerimiz. Hoşça kalın.